Sevgili ve değerli kardeşlerimiz, candan ve yürekten sizleri selamlıyoruz. 6. serimizin son 8. kasetine hoş geldiniz. Bugünkü temamız şudur: Kutsal Ruh, gerçeğin ruhudur.
Merhaba sevgili kardeşlerimiz. Bu serinin bitki kasetine İsa Mesih'in sevgisiyle sizlere selamlıyoruz tekrar. Bugün çok önemli bir tema işlemek zorundayız. Neden bu tema bağlı oluyor? Önceki kasetkalara. Ve bağlatmak istiyorum daha fazla. Birinci kasetkasına orada sizi bildirdik. Şeytan inanç topluluğu saldırabilmek için, dağıtabilmek için iki yolu var. Ve dedik ki biri oluyor, bir arslan gibi geziyor ve gülüyor. Sesi çıkarıyor ve bizi korkutmak istiyor. Bu çok açık bir saldırı diye dedik. Ayrıca dedik ki bu bir ışık meleği gibi gelecek. Yani ışığa çok benzeyecek olan şeyler yapacak ki bizi saptırsın. Ve Rab İsa da dedi, bitki günlerinde çok saptıranlar gelecekler. Ve siz uyanık durun dedi. Sakının, sizi kimse saptırmasın diye. Ve bu sözlere dayanarak düşünüyoruz, gerçekten de öyledir. Etrafımıza baktığımızda, bu dünyada baktığımızda görüyoruz, şeytan hele bu tema çok kullanıyor. Kutsal Ruh üzerine çok inançlılar bilgisizlik, cahil kalarak onlara işte bir sıkıntıya sokuyor. Hatta verimsiz, faydasız kişiler oluyorlar sonunda Rab için. Bu sebeple bu seriyle sizlere bir bilgi, İncil'e dayanarak bir bilgi vermek istedik ve kendiniz işte bunun üzerine araştırma yapın. Rab'in sözü bakarak işler yapın, inanın ve uygulayın. Bugünkü temamız dediğimiz gibi oluyor. Kutsal Ruh gerçeğin ruhudur. Bunu okuyoruz Yuhanna 14. bölümünde 16. ayette. Ben de babadan dileyeceğim ve o sonsuza dek sizinle birlikte olsun diye size başka bir yardımcı, gerçeğin ruhu verecektir. Yani değil yalan ruhu, değil bize yoldan doğru olan ve iyi olan yolundan saptıran bir ruhu. Hayır, gerçeğe bağlatan bir ruhtur. Onun işleri gerçeğe dayanan şeylerdir. Ve aynı zamanda okuyabiliriz ki bu gerçek tam bir söz daha var. İsa'nın o diyor ki Yuhanna 17 ayet 17'de bizler için dua ederken diyor, onlara gerçekle kutsal kıl. Senin sözün gerçektir. Yani burada anlıyoruz ki hem kutsal ruh kendisi gerçektir, gerçeğin ruhudur, hem de Rabbin sözü, kutsal kitap da gerçektir. Yani emin olabiliriz ki kutsal ruh işlediğinde Allah'ın sözü aykırı işler, Allah'ın sözüne karşı gelen işler o yapmayacak. Ve ona göre her kutsal ruhun işine, yani en azından söz ediliyor, o işliyor diye kontrol edebiliriz. Kutsal kitabına göre ise doğrudur. Kutsal kitabına göre değilse onu reddetmemiz lazım. Aynı zamanda 1. Korintliler mektubunda 13. bölümünde deniliyor. 6. ayette sevgi haksızlığa sevinmez ama gerçek olanla sevinir. Gerçek ne varsa onunla övünür ve sevinir. Bu sevgiden kaynaklanan şey. Ve bu sebeple sizlere yalvarıyorum ey kardeşler. Gerçeği seven, Rabbi seven ve kardeşleri seven kardeşler gerçeğe dayanarak işler yapsınlar ve gerçekle övünsünler ve sevinsinler. Ve bu sebeple bazı düşünceler sizin önünüze koymak istiyorum ve onlara İncilce kontrol edelim. Ama bunu yapmadan evvel birkaç önemli söz daha söylemek istiyorum. Ve okuyoruz ki Rabbin sözünde 2. Korintliler mektubunda bölüm 3 ayet 17'de şöyle bir söz. Rab ruhtur ve Rab'in ruhu neredeyse orada özgürlük vardır. Yani Rab'in sözüne dayanarak işler yapmak isterken demek değildir ki biz sakoncu olacağız. Hayır, eğer kutsal ruha uygun, gerçeğe uygun işler yapmak üzerindeysek o zaman serbestliğimiz ve özgürlüğümüz olacak. Aynı zamanda diyebiliriz ki yine 1. Korintliler 14. bölüme bakmakla orada 33. ayete bakmakla bunu okuyabiliriz. Yani kutsal ruhun işlediği yerde sırasızlık yoktur. Çünkü orada diyor Tanrı karışıklık değil esenlik Tanrısıdır. Yani nerede kutsal ruh işlemekteyse orada görünüyor sıra ve düzenlik ve esenlik. Nerede deniliyor kutsal ruh işlemektedir ama sırasız işler ortaya çıkıyor, bize şüphe koymalı, bizi düşündürmeli. Ve kutsal ruhun işlediği yerde İsa Mesih'i yüceltilir. Bunu da bilebiliriz. Değil insanlar, değil herhangi bir Allah adamı. Hayır, Mesih İsa yüceltilir. Ve insanlar ona ve onun sözüne bağlı kalacaklar. Bundan emin olabiliriz. Eğer gerçekten kutsal ruh işlemekteyse. Neden? Yuhanna Evangeline Yuhan 8. bölümünde 31. ve 32. ayette okuyoruz ki İsa kendisine iman etmiş olanlara dedi, eğer benim sözüme bağlı kalırsanız gerçekten öğrencilerim olursunuz, gerçeği bileceksiniz ve gerçek size özgür kalacak. Yani Mesih'e bağlı kalmakla, onun sözüne bağlı kalmakla görünüyor gerçekten kutsal ruh işlemektedir. Nerede bu bir meyve gibi görünürse. 15. bölümünde işte tam bu söz söyleniyor ayet 26'da. İsa diyor, babadan sizi göndereceğim yardımcı, yani babadan çıkan gerçeğin ruhu geldiği zaman o bana tanıklık edecektir. Ve aynı zaman 16. bölüm 14. ayeti diyor. O beni yüceltecek. Çünkü benim olandan alacak ve sizi bildirecek. Yani kutsal ruh işlemekteyse bir yerde diyebiliriz ki mutlaka ancak ve ancak İsa Mesih yüceltilir ve insanlar ona ve onun sözüne bağlatılır. Ve diyebiliriz ki kutsal ruhun işlediği yerde gerçekten kutsal ruhun meyvesi kalıcı bir şekilde görünür. Yani nerede kutsal ruh işlemekteyse orada göreceğiz gerçek sevgi, sevinç, esenlik, sabır, şefkat, iyilik, bağlılık, yumuşak huyluluk ve kendini kontrola tutabilmek durumlar ortaya çıkacak. Ve böylece gösteriliyor ki kutsal ruh işlemektedir. Yani kutsal ruhun meyvasından biliniyor bu iş. Galatalılar 5. bölüm 22. ayetten bunu okuduk. Bu sebeple her kim kutsal ruh gerçeğin ruhu olduğunu ve kutsal kitapta gerçek olduğunu inanırsa uyanık olmalı. Kutsal ruh işliyor derken bazı düşündüren öğretişler ve davranışlar ortaya çıktı ve çıkıyor. Bu nedenle kendimizi sormalıyız ki gerçekten her şey Allah'ın sözüne uygun mudur? İncil'i araştırarak kendiniz bir karara varmalısınız. Şimdi İncil'e bakarak çeşitli yaygın durumlara ve öğretişlere beraberce bir göz atalım. Birinci bir durum, bizi düşündüren bir durum şudur. Kutsal ruhun etkisi altında yere düşmek, ruhsal gülüşü veya bağırışı hakkında bir söz söylememiz lazım. Yani bu şöyle oluyor. Bazılar derler böyle yapmamız lazım. Bir kişinin el dokunmasıyla insanlar sırt üstüne yere düşüyorlar. Ve kutsal ruhun kuvvetinden bu oluyor deniliyor. Bakalım. Böyle bir durum gerçekten kutsal kitaba uygun mudur? Kutsal kitap bunun için ne öğretiyor? Kutsal kitap hiçbir yerde kutsal ruhun verilişi ile ilgili bunun gibi bir olay hakkında söz etmiyor ve öğretmiyor da. Bunun yerinde sırt üstüne düşmek Allah'ın sözünde Allah'ın bir ceza ya da bir yargı olarak gösterilir. Örneğin, da primer, eski ahit zamanında Eli var. O Allah'ın evinde bir hizmet eden biriydi. 1. Samuel kitabında 2. bölümünde ona işte onun oğulları vardı ve o oğullar Rabbin tapınakta yani dua evinde çok yaramaz işler yaptılar ve Rabb'e gerçekten sövdüler böylece ve insanlara saptırdılar kötü yola ve sunulan kurbanlar hor kullandılar ve bunun üzerine Allah bu Eli onların babasına bir yargı bildiriyor. Yani Allah'ın huzuru Allah'ın evinden çıkacak, ayrılacak. Ve onun ailesine bir ceza verilecek diye söz ediliyor 2. bölümünde 1. Samuel. Yani Profeta Kniga Natsaritse. Ve aynı kitabında 4. bölümünde 18. ayette yerine geliyor. Eli işte haber alıyor, kutsal sandık çalındı. Ve bu haber üzerine bir de onun oğulları öldüğünü de haber alıyor. Bunun üzerine o sandalyeden arkaya sırt üstüne düşüp onun boynunu kırılıyor ve ölüyor. Yani sırt üstüne düştü ve öldü. Bu bir yargı idi o zaman. Aynı vakitte okuyabiliriz İşaya peygamberinden 28. bölümde 33. ayette Efraim sırtında oradaki Allah'ın hizmetçiler ve peygamberler üzerine bir yargı. Onlar da sırt üstüne düşecekler deniliyor bir yargı sözü olarak. Bir de hatırlıyoruz İsa'ya tutuklanan askerler. Biliyoruz. Rab İsa oradayken o askerlere soruyor, siz kimi arıyorsunuz? Onlar diyorlar, Nasıralı İsa'yı arıyoruz. O diyor, benim. Ve o sözü üzerine bu askerler sırt üstüne düşüyorlar. Ve o ayette görüyoruz değil, onlar Allah'a tapınmaya geldiler ya da Allah'ın önünde dua etmek için geldiler. Hayır, onlar yargılandılar, İsa Mesih'in kuvveti görerek yere düştüler. Fakat bunun dışında Allah'ın kutsallığı anlayan, onun önünde yüz üstüne düşüp kendini örter. Yani Allah'ın kutsallığı iyi anlayabilen biri, o hiçbir vakit sırt üstüne düşmeyecek. Daha fazla kendini örtmek isteyecek Allah'ın önünde ve böylece diz üstüne düşüyor, yüz üstüne düşüyor. Abraham'a böyle oldu. Tekvin kitabı 17. bölüm ayet 3. O sırt üstüne düştü Allah'a tapınırken. Musa aynı durumdaydı. Çıkış kitabında 3. bölüm 6. ayette yüz üstüne düştü Allah'ın önünde. İsrail halkı yüz üstüne düştü ne zaman Allah'ın kutsallığı anladılar. Leviler kitap 9. bölüm ayet 24. Bilyam adında bir adam yine Allah'ın kutsallığı anlayınca yüz üstüne düştü. Sayılar 22. bölüm ayet 31. Veyahut da Eliya peygamber 1. Krallar 19. bölüm 13. ayet. O da yüz üstüne düştü. Ve böyle devam ediyor. Ezekiel peygamber Ezekiel 1. bölüm ayet 28'de okuyoruz. O da yüz üstüne düştü kutsal bir Allah'ın önüne. Daniel peygamber ne zaman Allah'ın kutsallığı ona çok etkiledi, o düşmedi sırt üstüne, o düştü yüz üstüne ve kendini işte örtmek istedi kutsal bir Allah'ın önünde. Daniel 8 ayet 18. Veyahut da hatırlıyoruz, iyileşmiş çüzamlı adam, çüzamlı hastalıkta olan adam, o da İsa Mesih ne kadar büyük bir Rab olduğunu anlayınca o da yüz üstüne düştü. Luka 17. bölüm ayet 16. Ve Esinleme kitabında da okuyabiliriz. 7. bölüm ayet 11'de melekler, ihtiyarlar ve o dört korkunç canavar Allah'ın huzurunda olanlar Allah'ın kutsallığı anlayınca onlar yüz üstüne düştüler ve onun önünde diz çöküp boyun eğdiler. Ve hatta imansızlar, Apostol Paulus diyor 1. Korintliler 14. bölüm ayet 20-25'te imansızlar inançlar arasına gelirken ve orada Allah'ın sözleri kuvvetiyle konuşulursa anlaşılan durumda o zaman onlar Allah'ın bilgisine varacaklar ve onlar yüz üstüne kapanıp Allah'a tövbe edecekler, Allah'a dönecekler diye yazıyor orada. Bu sırt üstüne yere düşmek gerçekten kutsal ruhun işi olduğunu kutsal kitapta hiçbir yerde yazmıyor. Bu sebeple kutsal kitabın dışına çıkmayalım, dikkatli olalım. İkinci bir durum için sizinle paylaşmak istiyorum. İnançlılardan cinler kovma bıraktı. Yani kötü ruhlar çıkarma bıraktı. Ve bu iş böyle yaygın oluyor. Bazı yerlerde öğretiliyor bu şeyler. İnançlılarda kötü ruhlar aranıyor. Ne primer? Aranıyor yalan ruhu. Eğer birinde sende bende yalan ruhu varsa onu bulalım. Aranıyor. Ya da herhangi başka bir ruhu var. Yani hızlı olma ruhu, çalma ruhu. Onların adları veriyorlar. Ve inançlılar üzerine el konulup İsa'nın adında kötü ruhlara emrediliyor. Ve bunun için kullanılıyor Matta 18 ayet 18 ve Matta 12 ayet 29. Ve oraya dayanarak kötü ruhlar çözülüyor, insan çözülüyor, kötü ruhla bağlanıyor. Ve bu pratiği bazı yerlerde yapılıyor. Fakat kardeşler, istiyorum beraber Rabbin sözüne bakalım. Kutsal kitap bunun için ne öğretiyor? Ne anlayıştadır? Ve bakalım beraberce ve ona göre bir karar verelim. Kutsal kitap hiçbir yerde öğretmiyor ki bizde olan günah, bizde olan kötü ruhlardan geliyor. Her günah bizim günahlı tabiatımızdan kaynaklanıyor. Bunu bilmemiz lazım. Çünkü Romalılar mektubunda 5. bölüm ayet 12'de diyor, günah bir insan yoluyla, ölüm de günah yoluyla dünya girdi. Böylece ölüm bütün insanlara yayıldı. Çünkü hepsi günah işledi. Ve Galatyalılar mektubunda okuyoruz ki yine orada 5. bölüm ayetler 19'dan 21'e kadar, benliğin işler açıktır. Bunlar cinsel ahlaksızlık, pislik, sefahat, putperestlik, büyücülük, düşmanlık, çekişme, kıskançlık, öfke, bencil tutkular, ayrılıklar, bölünmeler, çekememezlikler, sarhoşluk, çılgınca eğlenceler ve benzeri şeylerdir. Sizi daha önce uyardığım gibi yine uyarıyorum. Böyle davrananlar Tanrı'nın egemenliğine miras alamayacaklar. Yani biz dedik ki olamaz, sadece bu şeyler geliyor çünkü bizde var kötü ruhlar. Hayır, bu bizim günahlı tabiatımızdan kaynaklanılıyor. Bu sebeple örneğin, yani na primer, bizden lazım değil çıkarılsın yalan ruhu. Fakat daha doğrusu biz kendimiz yalan bırakıp gerçeği söylemeliyiz. Efesliler 4. bölüm ayet 25'te denildiği gibi. Bunun için yalanı bırakın. Her biriniz komşusuyla gerçeği konuşsun. Yani bu bizden kaynaklanmalı. Bizden hesap edilmeli. Biz doğrultmalıyız bu iş. Olamaz sadece düşünelim, yalan söylüyoruz ama kabahatim yok çünkü bende var yalan ruhu, onu lazım çıkarılsın. Hayır, sen lazım yalanı bırakarsın ve gerçeği söylesin. Kendini sınaştırarsın bu iş için. Kutsal kitapta hiçbir yerde okuyamıyoruz ki bir inançlıdan cin çıkarıldığını. Yani Rabbin sözü bunu bize öğretmiyor. Her gerçek inançlı kutsal ruhun evi oluyor. Bunu okuyoruz. 1. Korintliler bölüm 6 ayet 19. Bedeniniz Tanrı'dan aldınız ve içinizde olan kutsal ruhun tapınağı olduğunu bilmiyor musunuz? Yani biz oluyoruz kutsal ruhun tapınağı, kutsal ruhun evi. Bizde yaşayan kutsal ruh kıskanıyor. Yakup mektubu 4. bölüm 5. ayet diyor. Tanrı içimize koyduğu ruhu kıskançlık derecesinde arzu eder. Yani kıskanan bir ruhtur ve kesinlikle razı gelmeyecek ki yerini paylaşsın kötü ruhlarla. Gerçekten Allah'ın çocukları isek bilebiliriz ki kutsal ruh hiçbir vakit bizden ayrılmayacaktır. Rabbi ise Yuhanna 14. bölüm 16. ayeti dedi ki kutsal ruh bizde sonsuza kadar kalacak. Yani ayrılmayacak. Şimdi bir bakalım Matta 18. bölüm ayet 18'de ve onu koyalım kontekste. Bu ayeti. Çünkü o ayet galiba yanlış anlaşılıyor eğer bu iş için kullanılırsa. Orada Rab ise diyor, size doğrusunu söyleyeyim, yeryüzünde bağlayacağınız her şey gökte de bağlanmış olacak. Yeryüzünde çözeceğiniz her şey gökte de çözülmüş olacak. Burada bir kontekst var ve şimdi bu ayeti koyalım bütün kontekste. 15. ayetten başlıyorum ve 20. ayete kadar okuyorum. Eğer kardeşin sana karşı günah işlerse ona git, suçunu kendisine göster, her şey yalnız ikinizin arasında kalsın. Kardeşin seni dinlerse onu kazanmış olursun. Ama dinlemezse yanına bir ya da iki kişi daha al ki söyleyen her şey iki ya da üç tanığın sözüyle doğrulansın. Eğer kardeşin onları dinlemek istemezse durumu inanlılar topluluğuna bildir. İnanlılar topluluğunu da dinlemek istemezse onu bir putperest ya da bir vergi görevlisi yerine koy. Size doğrusunu söyleyeyim, yeryüzünde bağlayacağınız her şey gökte ve bağlanmış olacak. Yeryüzünde çözeceğiniz her şey gökte de çözülmüş olacak. Yine size şunu söyleyeyim, yeryüzünde aranızda iki kişi dileyecekleri herhangi bir şeyi için uyuşularsa göklerdeki babam dileklerini yerine getirir. Nerede iki ya da üç kişi benim adımla toplanırsa ben de orada onların arasındayım. Yani bütün bu kontekst hiç şeytan kovmaktan söz edilmiyor. Cin kovmaktan ya şeytan kovmaktan söz okumuyoruz burada. Oradaki kontekst açık gösteriyor ki burada inanç topluluklarda ki disiplin için konuşuluyor. Bu ayete dayanarak cin kovma işi yapılırsa o ayeti apaçık hor kullanmış oluyoruz. Yani burada anlaşılıyor, bu ayet kullanamayız bu iş için. Matta 12. bölümde 29. ayette şöyle diyor. Bir kimse güçlü adamın evine girip onun malını nasıl çalabilir? Ancak önceden o güçlü adamı bağlarsa onun evini soyabilir. Yani orada bir durum var ve yine bütün kontekste bakmalıyız. Kontekst da şudur. Biz başlayalım 24. ayetten ayet 30'a kadar. Feriseler bunu duyunca bu adam Çinlileri ancak Çinlilerin reisi yani başı Belzebub'un gücüyle kovuyor dediler. Belzebub yani baş şeytan. Onların ne düşündüğünü bilen İsa şöyle dedi. Kendi içinde bölünmüş olan her ülke yıkıma uğrar. Kendi içinde bölünmüş hiçbir kent ya da ev ayakta kalamaz. Eğer şeytan şeytanı kovarsa kendi içinde bölünmüş demektir. Bu durumda onun egemenliği nasıl ayakta kalabilir? Eğer ben Çinlere Belzebub'un gücüyle kovuyorsam sizin adamlarınız Çinlere kimin gücüyle kovuyorlar? Sizi bu durumda kendi adamlarınızı yargılayacak. Ama ben Çinlere Tanrı'nın ruhu ile kovuyorsam Tanrı'nın egemenliği üzerinize gelmiş demektir. Bir kimse güçlü adamın evine girip onun malını nasıl çalabilir? Ancak önceden o güçlü adamı bağlarsa onun evini soyabilir. Benden yana olmayan bana karşıdır. Benimle birlikte toplamayan dağıtıyor demektir. Yani burada kontekst budur. Ve Matta 12:29'da yine kontekste bakılırsa burada İsa bir öğretiş ya da bu iş için bize bir buyruk vermedi. Ancak burada İsa gösterdi ki şeytandan daha kuvvetli olduğunu. Şeytan işte onu yendi diye. Burada bir öğretiş çıkaramayız biz bu işleri yapalım diye. Yani kutsal kitaba bakılırsa kesin diyebiliriz ki Rab'in bir çocuğu cin çaptırılmış olamaz. Cin kovulma olayı sadece imansızlardan oldu ve hiçbir zamanda ne İsa ne de apostolar bunun için birinin başına el koydular. Onlar sözün kuvvetiyle cinleri kovdular. Kötü ruhlar var ve onlar bizi korkutabilirler. Fakat biliriz ki Rab'in kuvvetli elinde korunmuş oluyoruz. Ve bu sebeple kesin diyebiliriz ki inançlılardan cin kovma pratiği İncil'e dayanmıyor. Orada yazmıyor ve bulunmuyor. Şimdi üçüncü bir durum için konuşalım. Yine deniliyor işte kutsal ruh işlerken böyle şeyler görünüyor. Rüyalar, görünümler yani videnye ve otkrovenye. Bunun hakkında bir bakalım. Ve deniliyor bazı yerlerde Allah bana konuştu diye veya Allah diyor ki sözleriyle rüya veya görünümü anlatıyorlar. Ve bunlara bazen kutsal kitaptan daha fazla önem veriliyor. Ve burada biz düşünmeliyiz. Kutsal kitap bunun için ne öğretiyor? Bunun üzerine bir anlayışa varabilir miyiz? Hiçbir zaman kutsal kitaptan fazla duygularımıza veya resimlere yani rüya ve görünümlere önem biçmemeliyiz. En önemli olan Rabbin sözüdür. Bundan üstün başka bir şey tutmayalım. Çünkü Rabbin sözün sayesiyle kutsallaşıyoruz. Rab dedi, onlara kutsal kıl, senin sözü kutsaldır. Yuhanna 17:17'de. Ve Rabbin isteği uygun yaşayabiliriz ancak ne zaman Rabbin sözü bağlı kalırsak. Neden? 2. Timoteos mektubunda 3. bölüm ayet 16 ve 17'de şunu okuyabiliriz. Rabbin sözü işte bizi hazırlıyor ve Rabbin sözü bizi olgunlaştırıyor. Kutsal yazıların tümü Tanrı esinidir ve öğretmek, azarlamak, yola getirmek ve doğruluk konusunda eğitmek için yararlıdır. Bunlar sayesinde Tanrı adamı her iyi iş için donatılmış olarak yetkin olur. Rabbin sözü işte bizi kutsallaştırıyor. Ve şöyle diyebiliriz. Çeşitli vakitler Rab rüyalar ve görünümler aracılığıyla insanlara konuştu. Onlardan sadece birkaç tanesine bir göz atabiliriz. Yakub'a verilen bir rüya vardı. Tekvin kitabı 31. bölüm ayet 10'da okuyabiliriz. Ya da Yusuf'a bir rüya verildi. Tekvin kitabı 37. bölüm ayet 5. Ya da Süleyman Rab göründüğü rüyada ona ve ona konuştu. 1. Krallar kitabında 3. bölüm ayet 5. Veyahut da Daniel 7. bölüm ayet 1'de Daniel'e rüyalar, rüyetler, görünümler göründü ve Rab ona bir açıklık verdi. Yusuf yani İsa Mesih'in manevi babası. Yusuf Matta 1. bab 1. bölüm 20. ayet Rab ona açıklıyor eşini yani korkma Meryem yanına alma çünkü onda olan kutsal ruhtan oluyor ve Rab rüyada ona konuşuyor veyahut da 2. bölüm 12. ve 13. ayetlerde Rab onu uyarıyor rüyada kaçsın iki bitti. Petrus da Elçilerin İşlerinde 10. bölümünde 9. ayetler 17. ayete kadar orada bir görünüm yani daha uyku değilken gündüzken bir görünüm görüyor, bir videniye görüyor ve Rab ona açıklıyor. Rab'in kutsal kılındığı o da kabul etmek zorundadır ve Cornelius'a gidebildi. Neden? Cornelius Yahudi olmayan bir Roma yüzbaşıydı. Ve onun yanına gitmek bir Yahudi için günah idi. Ve Rab ona açıklık verdi bir videniyede, bir görünümde. Apostol Paulus da işte Elçilerin İşlerinde 16. bölüm 9. ayette işte Rab ona konuştu. Git Makedonya bir görünüm gördü. 18. bölüm 9. ayet yine Rab ona konuştu rüyada korkma diye. Ve Yuhanna, Apostol Yuhanna yine esinleme kitapta 1. bölümünde 1. ayeti okuyoruz. Rab ona açıkladı, bir görünüm gördü. Bundan sonraki olan şeyler. Yani her rüyada hemen ruhani bir anlam biçmeyelim. Çünkü çeşitli sebepler rüya görebiliriz. Bazı sebepler olabilir. değil Rab bizi konuşacak. Bu sebeple dikkatli olalım. Her rüya hemen derin bir anlam biçmeyelim. Bunu okuyoruz Mezmur 73 ayet 20'de. Uyanan için rüya nasılsa ya Rab sen uyanınca onların suretini hor göreceksin. Yani demek istiyor geçici şeyler var. Hemen her rüya bir anlam biçmeyelim. Vaiz kitabında 5. bölüm 3. ayet bir durum daha öğreniyoruz. Ve öyle deniliyor. Çünkü iş çokluğu ile rüya gelir. Yani fazla işlemekten de rüya görebiliriz. Değil daima Rab'den gelen bir şey. Veyahut da aynı bölüm 7. ayet. Çünkü rüyaların çokluğunda ve söz çokluğunda boş şeyler vardır. Ancak sen Allah'tan kork. Yani rüyaların çokluğunda boş sözler de var. Demek istiyor rüyalarda boş ve anlamsız şeyler de olabilir. Ve her rüya anlam biçmeyelim hemen. İşaya'da 29. bölüm 8. ayette okuyoruz ki ve aç adamın rüya görmesi gibi olacak ve işte o yer ve uyanır ve karnı boştur. Yahut susamış adamın rüya görmesi gibi olacak ve işte o içer ve uyanır ve işte baygındır ve canı susuzluktan yanıyor. Yani burada diyor fazla ihtiyaçlarımızı düşünmekten de gelebilir. Rüya görelim artık ne istiyoruz? Rüya görüyoruz ve diyoruz Allah bana açıkladı. Dikkatli olalım. Olabilir senin fazla düşünmekten de geliyor bu rüya. Veyahut da Yeremia 29 ayet 8 şöyle diyor. Çünkü İsrail'in Allah'ı orduların Rabbi şöyle diyor. Aranızda peygamberleriniz ve falcılarınız sizi aldatmasın ve gördüğünüz rüyalara kulak vermeyin. Rabbin sözü işte bunu diyor. Kendi rüyalarımız bizi de aldatabilir. Hemen çabukça bir anlam biçmelim. Sahte peygamberler ve sahte rüya görenlerden uzak durmamız lazım. Tesni kitabında 13. bölüm ayetler 1'den 5'e kadar okumak istiyorum sizinle. Eğer aranızda bir peygamber yahut rüya gören çıkarsa ve sana bir harika yahut bir alamet verirse ve bilmediğiniz başka ilahların ardınca yürüyelim ve onlara kulluk edelim diye hakkında söylediği alamet yahut harika vaki olursa o peygamberin yahut rüya görenin sözlerini dinlemeyeceksiniz. Çünkü Allah'ınız Rabbi bütün yüreğinizle ve bütün canınızla seviyor musunuz diye bilmek için Allah'ın Rabbi sizi deniyor. Allah'ınız Rabbin ardınca yürüyeceksiniz ve ondan korkacaksınız ve onun emirlerini tutacaksınız ve onun sözünü dinleyeceksiniz. Ve ona kulluk edeceksiniz ve ona yapışacaksınız. Ve o peygamber yahut o rüya gören öldürülecek. Çünkü Allah'ın Rabbin size yürümeye emrettiği yoldan sizi çekmek için sizi Mısır diyarından çıkaran ve sizi kölelik evinden kurtaran Allah'ınız Rabbi karşı sapıklık söylemiştir. Böylece aranızdan kötülüğü atacaksınız. Yani olacak demiyoruz şimdi her rüya böyle ama olacak bazılar rüyalara kullanacaklar ki inançlılar da saptırsınlar Allah'tan. Ve o zaman tek bir çaremiz var. Allah'ın sözü iyi bilmemiz gerekiyor. Neden? Apostol Paulus bile bunu yazıyor Galatyalılar mektubunda 1. bölüm ayetler 6'dan 9'a kadar. Size Mesih'in lütfuyla çağıran bırakıp değişik bir müjdeye böylesine çabuk dönmenizi şaşıyorum. Aslında başka bir müjde yoktur. Ancak aklımızı karıştıran ve Mesih'in müjdesini çarpıtmak isteyen kimseler vardır. Biz ya da gökten bir melek bile size bildirdiğimiz müjdeye ters düşen bir müjde bildirirse, lanet olsun ona. Daha önce söylediğim, şimdi yine söylüyorum. Bir kimse sizi kabul ettiğinizi ters düşen bir müjde bildirirse ona lanet olsun. Yani burada Apostol Paulus diyor, siz bir temel üzerine iman etmişsiniz. Rabbin sözüne dayanarak, Rabbin sözüne dayanarak hayatınıza devam edin ve Mesih'in ardından gidin. Yani demek istiyor, ne kadar başkalar da gelse de ve ne kadar dersler, Rab diyor, bana göründü bir rüya, böyle böyle lazım yapalım. Rabbin sözü iyi bilmekle yalancı sözlere hemen def edebiliriz. Yalancı sözler kulak asmayacağız o zaman. Eğer gerçekten Allah'tan gelen bir şey ise 100% yerine gelmelidir. Yoksa yalancı sözler olur. Yine Tesni kitabında 18. bölüm ayetler 20'den 22'ye kadar. Ancak bir peygamber kendisine söylemeye emretmediğim bir sözü küstahça benim ismimle söyler yahut başka ilahların ismiyle söylerse o peygamber ölecektir. Ve Rabbin söylemediği sözü nasıl bilelim diye yüreğinden dersen, peygamber Rabbin ismiyle söylediği zaman o şey olmaz ve çıkmazsa Rabbin söylemediği şey odur. Peygamber küstahlıkla söylemiştir, ondan yılmayacaksın. Yani Rab diyor, eğer yerine gelmezse onun sözü bilebilirsin ki Rab'den olmadığını. Bir de Rab'in sözünü ters düşen bir şey olmayacak. Sakınalım, uyanık duralım, bu şeylere hemen boyun eğmeyelim. Ne kadar denilirse de bile kutsal ruh açıkladı, Rab açıkladı diye. Dikkatli olmamız lazım. Eğer inanç topluluklarında rüyalara ve görünümlerden daha fazla Rabbin sözünü dikkat edilseydi, o zaman topluluklarda daha çok olgun ve Mesih'e daha çok benzeyen kardeşlerimiz olacaktı. Çünkü buğdayın yanında saman nedir? Buğday Rabbin sözüne benzetiliyor. Ve saman rüyalarda benzetiliyor. Yeremia peygamberinde 23. bölümünde ayetler 28'den 32'ye kadar okumak istiyorum. Kendisinde düş olan peygamber düş anlatsın. Sözüm kendisinde olan da sözümü sadakatla söylesin. Buğdayın yanında saman nedir? Rab diyor, benim sözüm ateş gibi ve kayalara paralayan külünk gibi değil mi? Rab diyor. Bundan dolayı işte ben peygamberlere karşıyım Rab diyor. Onlar ki birbirlerinden sözlerimi çalıyorlar. İşte ben peygamberlere karşıyım Rab diyor. Onlar ki kendi dillerini kullanıp o diyor demektediler. İşte ben yalancı düşler peygamberlik edenlere karşıyım. Rab diyor ve onlara anlatıyorlar ve yalanları ile ve boş övünmeleriyle kavmimi saptırıyorlar. Ve onlara ben göndermedim ve onlara emretmedim ve bu kavme hiç faydaları yok Rab diyor. Yani daha önemli Rab'in sözü, ona ne kadar görünümlere, rüyalara ve videnilere önem biçersek de bile daha fazlasıyla Rab'in sözünü önem biçersek onun iyi bir meyvesi görebilirdik. Şimdi beraber bir ilahi seslenelim ve sonra devam edelim.
Uyan, uyan, uykucum, ben siz seni arıyorum. Uyan artık uykucu, Mesih seni çağırıyor. Uyan artık uykucu, Mesih.
şimdi kardeşler yeniden bir başka duruma bakalım. Ve çok vakitlerde söyleniyor işte kutsal ruh işlerse böyle işler lazım yapalım. Özel şifa toplantılar hakkında bilgi vermek istiyorum. Yaygın öğretişler ve praktikler neymiş? Yani öyle öğretişler geziyor. Yani deniliyor, İsa bütün hastalıklarımız taşıdığı için hastalıklardan kurtulabiliriz. Veyahut da deniliyor, her hastalık günahtan gelir. Bu sebeple eğer hasta olursak demek ki herhalde günah işledik. Veyahut da başka bir görüş var. Senin imanı seni iyileştirebilir. Eğer iyileşmezsen demek ki imanın yeterli değildir. Veyahut da doktorlara gitmek ve ilaç kullanmak günahmıştır. Öyle diyenler de var. Ama gel gelelim ve bakalım kutsal kitap bunun için ne öğretiyor? İlk insan Adem günaha düşmeseydi tabii ki ne ölüm ne de hastalık olacaktı. Yani Tekvin kitabı 3. bölüm ayet 16'da bunu okuyoruz. Bir de Romalılar 5. bölüm ayet 12'de okuyoruz. Günah bize geçtiği için ölüm de bize geçti bunun sayesinde. Eski duvar altında Allah'ın bereketi daha fazla bu yere bağlı idi. Fakat yeni duvar altında artık bütün bereketlerimiz daha ziyade Mesih'e ve göke bağlıdır. Tesniye 28. bölüm ayetler 1'den 14'e kadar okunabilir. Rab işte yere bağlı, yeryüzüne bağlı olan bereketler vaat etti. Ne zaman? Onun sözüne dinleniliyor ve itaat ediliyor. Fakat Efesliler mektubunda 1. bölüm 3. ayette şunu okuyoruz. Bizi Mesih'te her ruhsal bereketleriyle göksel yerlerde bereketlemiş olan Rabbimiz İsa Mesih'in babası Tanrı'ya övgüler olsun. Bizim bereketler oluyor Mesih'te. İncil'de hiçbir yerde söz verilmiyor ki hiç hasta olmayacağız diye. Ve dünyanın zenginlikleriyle zengin olacağız diye. Unutmayalım ki kimin ardından gidiyoruz. İsa bu yeryüzündeyken bile bazen başı konacak yeri yoktu. Ve bir kere bile bir örnek için, bir primer için bile bir moneta ödünç alma zorundaydı. Çünkü kendisinde yoktu bir para. Ayrıca İncil'e baktığımızda görüyoruz Epafroditus adında biri hasta idi. O Rab'bin bir işçisiydi. Filipililer mektubunda 2. bölüm ayetler 25'ten 27'ye kadar. Trofimus adında biri hasta idi. Yine Rab'bin bir işçisiydi. 2. Timoteus 4. bölüm ayet 20. Timoteus da kendisi hasta idi. 1. Timoteus'tan 5. bölüm 23. ayetten anlaşılıyor. Bir de Apostol Paulus sık sık bedence kendini zayıf hissetti. 2. Korintlilerde 11. bölüm ayet 29'da bunu söylüyor. Veyahut da 12. bölüm 9. ayet. Bir de Galatyalılarda 4. bölüm ayet 13'te. Oradan anlıyoruz ki onun büyük ihtimalle bir göz hastalığı vardı. İnanıyoruz ki Allah'ımız hastalara şifa verebilir ve hastalar için dua edebiliriz. Fakat hiçbir vaat sözü yok ki her hasta iyileşecektir diye. Unutmayalım ki daha kurtulmamış ve bu yere bağlı olan bir beden taşımaktayız. Bunu anlıyoruz ne zaman Romalılara 8. bölüme ayetler 11 ve 23'e ayrıca 2. Korintliler mektubunda 4. bölüm ayet 16 ve Filipililer 3. bölüm ayet 21'e bakarsak. Hem İsa'da hem apostollarda hiçbir vakit görmüyoruz ki onlar özel şifa toplantıları yaptılar diye. Onlar hastaları iyi ettiler ama değil, toplantıya çağırdılar ve bir şifa toplantısı düzenlediler. Hiçbir vakit bunu kutsal kitapta göremiyoruz. Bir de bunu da diyebiliriz. Her hastalık değil, lično şahsi günahtan geliyor. Örnek olarak Yuhanna 9. bölüm ayet 3'te şunu okuyoruz. Orada kör bir insan vardı ve öğrenciler onu sordular. Birden başlarsak, İsa yola giderken doğuştan kör bir adam gördü. Öğrenciler İsa'ya, Rabbi, kim günah işledi de bu adam kör oldu? Kendisi mi yoksa annesi babası mı diye sordular. İsa şu cevap verdi. Ne kendisi ne de annesi babası günah işledi. Tanrı'nın işleri onun yaşamında görülsün diye kör doğdu. Yani orada açıklanılıyor değil, her hastalığın sebebi oluyor günah. Yani lično kendi şahit, şahsi bir günahtır. Hayır. Fakat bunun yerinde de diyebiliriz, bazen bu da bir sebep olabilir. Günah işlediğimizde bazen hasta olabiliriz. Sebepler var. Bunun için de İncil'de ayetler var. 1. Korintliler mektubu 11. bölüm ayet 30'da Rab şöyle diyor. İşte bu nedenle birçoklarınız zayıf ve hastadır. Bazılarınız da ölmüştür. Neden? Rab'in sofrasını hor kullandılar. Korint'teki inançlılar. Ve o zaman ne zaman biliniyor, şahsi bir günah sebep oluyor, lično bir günah sebep oluyor, ne zaman bu biliniyor, o zaman Yakup mektubunda yazıldığı gibi bir işlem yapılabilir ve yapılmalı. Yakup 5. bölümünde ayetler 13'ten 16'ya kadar. İçinizden biri sıkıntıda mı dua etsin? Biri sevinçli mi ilahi söylesin? İçinizden biri hasta mı? İnanlılar topluluğun ihtiyarlarını çağırtsın. Rabbin adıyla üzerine yağ sürüp onun için dua etsinler. İmanla edilen dua hastaya iyileştirecek ve Rab onu ayağa kaldıracak. Eğer hasta günah işlemişse günahları bağışlanacak. Bu nedenle şifa bulmak için günahlarınızı birbirinize itiraf edin ve birbiriniz için dua edin. İşte hasta olan topluluğun öndeleri çağırıyor değil, öndeler onu ve özel bir şifa toplantısı yapıyorlar. Hayır, eğer günah bir sebep ise bir yol var. Rabbin sözü bunu gösteriyor. Nasıl iyi olabilir diye. Yani bu şifa toplantılar, özel düzenlenmiş şifa toplantılar bir yerde göremiyoruz kutsal kitapta. Ve şimdi 5. bir duruma bakalım. El koymak davranışı hakkında bir söz söylemek lazım. Çeşitli uygulamalar var, çeşitli anlayışlar var. Bazılar cinler kovabilmek için başlarına el koyuyorlar. Başkalar yine hastalar iyileştirebilmek için hem başlarına, hem rubalarına, hem evlere ve enstrümanlara el koyuyorlar. Bazılar da ruhsal bağışışlar, dil bağışışını, yani bazılar bunu anlıyorlar, ruhlanmak üzere, yani dil bağışışlara alabilmek için başlarına el koyuyorlar. Fakat gel gelelim bir bakalım kutsal kitap bunun için ne öğretiyor? Görüyoruz ki eski dogvor altında, eski ahit zamanında bazen babalar çocuk ve torunlarını bereketleyebilmek için onların başlarına el koydular. Bunu okuyoruz. Örnek olarak Tekvin 48. bölüm ayetler 8'ten 20'ye kadar. Bir de eski dogvor altında kurbanlık hayvanların başlarına identifikasyon olarak el konuldular, koydular. Yani günahlar onlara bindirdiler. Leviler kitabında 16. bölüm ayet 21. İncil'de görebiliriz ki İsa bazı hastaların üzerine el koyarak onlara iyi etti. Fakat çokları da onun sözün kuvvetiyle iyi etti. Markus 6 ayet 5, Markus 8 ayet 23, Luka 13 ayet 13 ve çok başka ayetler de var. Hiçbir vakit İsa kötü ruhlar kovabilmek için birinin üzerine el koymadı. Apostolar ve topluluğun öndeler bazı kardeşler üzerine ellere koyup da onları böylece hizmete atadılar ve onlarla razı idiler. Yani burada yine bir identifikasya anlamına gelir. Bunu okuyoruz Elçilerin İşlerinde 6. bölüm ayet 6. Bir de Elçilerin İşlerinde 13. bölüm 3. ayet. Bir de 1. Timoteus 4. bölüm ayet 14. Apostolların avtoriteti ile bazılar da sevde olarak başlangıç zamanında böylece kutsal ruhu aldılar. Bunu okuyoruz Elçilerin İşleri 8. bölüm ayet 17 ve 19. bölüm ayet 6. İncil hiçbir yerde bize buyurmuyor ki ellerimizi koyalım başkalarının üzerine. Fakat bunun yerinde bize açık bir uyarı veriliyor. Yani bunu yazıyor 1. Timoteus 5 ayet 22'de. Ve orada diyor birinin üzerine ellerini koymakta aceleci davranma. Başkalarının günahlarına ortak olma. Kendini temiz tut. Yani var onun yeri fakat bir buyruk, bir emir, bir sapovet olarak İncil'de hiçbir yerde yazmıyor. Daha fazla bize uyarılıyor, bir uyarı veriliyor. Ve altıncı bir duruma gelelim. Yine kutsal ruh, gerçeğin ruhu diye tema üzerine. Kutsal ruha karşı günah işlemek, yani affedilmeyen günah hakkında bir söz söylemek lazım. Bazılar şöyle der. Kardeşler dikkat edelim. Kutsal ruha karşı günah işlemeyelim yoksa Allah'ın yüzü görmeyeceğiz. Bunun için kutsal kitap ne öğretiyor? Ve bu sözü okuyoruz ki Matta 12. bölümünde ayetler 24'ten 32'ye kadar. Feriseler bunu duyunca bu adam Çinlere ancak Çinlerin reisi Belzebub'un gücüyle kovuyor dediler. Onların ne düşündüğünü bilen İsa şöyle dedi. Kendi içinde bölünmüş olan her ülke yıkıma uğrar. Kendi içinde bölünmüş hiçbir kent ya da ev ayakta kalamaz. Eğer şeytan şeytana kovarsa kendi içinde bölünmüş demektir. Bu durumda onun egemenliği nasıl ayakta kalabilir? Eğer ben Çinlere Belzebub'un gücüyle kovursam sizin adamlarınız Çinlere kimin gücüyle kovuyorlar? Sizi bu durumda kendi adamlarınız yargılayacak. Ama ben Çinlere Tanrı'nın ruhuyla kovuyorsam Tanrı'nın egemenliği üzerine gelmiş demektir. Bir kimse güçlü adamın evine girip onun malını nasıl çalabilir? Ancak önceden o güçlü adama bağlarsa onun evini soyabilir. Benden yana olmayan bana karşıdır. Benimle birlikte toplamayan dağıtıyor demektir. Bunun için size diyorum ki insanların işlediği her günah, ettiği her küfür bağışlanacak. Ama ruha karşı yapılan küfür bağışlamayacak. İnsan oğluna karşı bir söz söyleyen bağışlanacak ama kutsal ruha karşı bir söz söyleyen ne bu çağda ne de gelecek çağda bağışlanacaktır. Kontekst olsun, bütün ayetlere okuduk. Yani o ayetlerde orada söz ediliyor affedilmeyen günahtan. Ve kontekst bunu gösteriyor ki bu ne demektir? Bu Mesih'e ve Kutsal Ruh'un işleri reddetmektir. Yani Feriseler Rabbin yapmış olduğu işi bindirdiler şeytana. Yani şeytanın kuvvetiyle bu işleri yapıyor. Yani iman etmek istemediler. Bu işler İsa Mesih'e şahitlik veriyordu aslında o Allah'ın oğlu olduğunu. Ama daha doğrusu işte onun yapmış olduğu işi değil Kutsal Ruh'un kuvvetiyle yapıyor diye, şeytanın kuvvetiyle yapıyor diye söylediler. Onların günahı budur. Yani daha doğrusu Rabbi ve Kutsal Ruh'un işleri reddetmek, yani ona iman etmemek demektir. Onların günahı budur ve tabii ki iman etmeyen kurtulmayacaktır ve onun günahı affedilmeyecektir. Ebediyen cehennemde kalacaktır. Bir gerçek inançlı bu günah yapamaz. Bunu anlıyoruz 1. Korintliler mektubunda bölüm 12'de ayet 3. Bunun için şunu bilmenizi istiyorum diyor Apostol Paulus. Tanrı'nın ruhu aracılığıyla konuşan hiç kimse İsa'ya lanet olsun demez. Kutsal Ruh'un aracılığıyla olmadan da hiç kimse Rab, İsa Rab'tır diyemez. Yani bir inançlı, hakiki bir inançlı gerçekten Rab'in bir çocuğu, Rab'in işlere şeytana bindiremez. Ve İsa'ya sövemez, Kutsal Ruh'a karşı günah işleyemez. Bunu iyi anlamamız lazım. Bir inançlı bu günah yapamaz. Yoksa bir gün oluyoruz Allah'ın çocukları ve yarın olmayacağız. Eğer bu işi yapabilirsek. Hayır, Rab haçan bizi kurtardı. Biz onun çocuklarıyız. Haçan o kalplerimizi verdi. Kutsal Ruh yaşasın içimizde bir garanti olarak. Kurtuluş onun geliş gününe kadar. Kurtuluş gününe kadar o zaman bilebiliriz ki gerçekten o bizi her tür böyle kötülüklerden bizi koruyacak. Şimdi bu sözler üzerinde istedim biraz aydınlık gelsin ve tekrarlıyorum sevgili kardeşlerimiz. Değil ya ön yargılı olmak üzere. Hayır, ben istiyorum Rabbin sözüne dayanarak işler yapılsın. Ve daha fazla ona bağlı kalarak yaşayalım ve huzurlu olalım ve Kutsal Ruh'un meyvesi bizde görünsün ki bilinsin gerçeğin ruhu işlemektedir. Neden gerçeğin ruhu gerçek meyvelerde gösterir. Beraber Allah'a hamd edelim ve şükür edelim ki bizi bereketledi bu kadar. Yani onun yüce Kutsal Ruhu kalplerimize döküverdi ve onun sayesinde Allah'ın sevgisi de bizim kalplerimize dökülmüştür ve böylece onun sevgisiyle birbirimizi sevelim ama Rabbi de sevelim ve onun sözü de sevelim ve aynı şekilde işte ona bağlı kalarak, onun sözüne bağlı kalarak yolumuzu devam edelim onu göreceğimize kadar. Bir dua edelim beraberce. Allah'ım, sana hamdlar sunmak istiyorum ki bize o kadar büyük bir bereket verdin ki, yani Kutsal Ruh, gerçeğin ruhu kalplerimizde yaşamaktadır. Kim senin çocuğu ise gerçekten bunu bilebilir. Senin elindedir ve Kutsal Ruh onda yaşamaktadır. Ve Kutsal Ruh'un meyvelerden biz tanınacağız. İstiyoruz o bizi doldursun. İstiyoruz ya Rab, o bizi gütsün ve senin sözlerin derinliklerine bizi o öğretsin ve anlayış o bizi versin. Ve anladıktan sonra senin sözüne itaat etmek istiyoruz. Ve böylece bütün kardeşlere de lütfen Rabbim onlara da yardım et. İsa Mesih'in adıyla dua ediyoruz ve biliyoruz senin kuvvetli ellerinde korunmuş oluyoruz. Sana teşekkür ederim bunun için. Amin. Thank you.
birlikte toplanmasın elimize. Sevgiyle ve sevişle coşalım biz müzikle. Kardeşlerim birlikte toplanması ne güzel. Sevgiyle ve sevişle coşalım biz müzikle. El ele verelim ya be hamdlar edelim. El ele verelim Mesih'i yüceltelim. Aynı ruhta olarak birleşelim beraber. Kalbimizi açarak söyleyelim dağlara. Aynı ruhta olarak birleşelim beraber. Kalbimizi açarak söyleyelim dağlara. El ele verelim Rabb'e hamdlar edelim. El ele yaşam burada Rabbisan'ın yanında. Gösterelim dünyaya sevgisini uzunum. İşte yaşam burada Rabbisan'ın yanında. El ele verelim Rabb'e hamdlar edelim. El ele
her zamanki gibi bugün de bir ayet ezberleyeceğiz. Bugünkü ayetimiz bulunuyor Paulus'un yazdığı ikinci mektup Timoteus'a. Birinci bölüm ayet 7'de. Çünkü Tanrı bizi korkaklık ruhu değil, güç, sevgi ve kendimizi kontrolde tutma ruhu vermiştir. Tekrarlıyorum boşluklarla ve arkadan siz de tekrarlarsınız. 2. Timoteus bölüm 1 ayet 7. Çünkü Tanrı bizi korkaklık ruhu değil, güç, sevgi ve kendimizi kontrolde tutma ruhu vermiştir. Ve tekrarlıyoruz hepimiz beraber. 2. Timoteus bölüm 1 ayet 7. Çünkü Tanrı bize korkaklık ruhu değil, güç, sevgi ve kendimizi kontrolde tutma ruhu verdi.
Yaşam ekmeği benim, acıkan bana gelsin. Yaşam ekmeği benim, acıkan bana gelsin. Yaşam suyu var bende, yaşam suyu var bende, susayan gelsin içsin. Karanlıkta yürüyen, gerçek nuru özleyen, karanlıkta yürüyen, gerçek nuru özleyen, yürü benim ardımca, nuruyum ben dünyanın, yürü benim ardımca, nuruyum ben dünyanın.
Bana gelen herkese kollarımı açarım.